Perspektif programından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi ekonomist Güldem Atabay ile beraber hafta boyunca yayınlanan haberler, makaleler, yazılı metinler üzerinden ekonomideki son gelişmeleri konuşuyoruz. Güldem Hanım merhaba, nasılsınız?
Merhaba, iyiyim. Sinan Bey, siz nasılsınız?
Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Gerek Türkiye'de gerek yurt dışında dolu dolu bir hafta oldu. Ekonomi gündemi biraz geride kalıyor mu gibi bir durum da var ama ekonomiyi etkileyen de çok fazla gelişme var. İsterseniz Türkiye ile başlayalım ve ekonomi ile başlayalım. Sanayi verileri üzerinden Alaaddin Aktaş'ın bugünkü yazısıyla beraber şunu sormak istiyorum. Sanayi verilerin bize geçmiş aylarda özellikle Mayıs-Haziran döneminde bir duraksamaya işaret ediyordu. Şimdi Ağustos verileri geldi. Bu bize ne gösteriyor? Ekonomi ne durumda? Ekonomideki yavaşlama, durgunluk hangi aşamada? Bizi ne bekliyor?
Para politikasıyla atılan adımlar sonucunda ekonomide bir yavaşlama planlanan bir şeydi, bir durumdu zaten. Fakat bu yavaşlamanın ne kadar hani bu ABD ekonomisi gibi yumuşak iniş mi, sert iniş mi olacağı tartışma konusuydu. OVP, yeni çıkan OVP ve geçen seneki OVP'ye baktığımız zaman sanki böyle çok bir sert iniş istenmiyor gibi gözüküyordu. Hatta konuşuyorduk hep bu kadar büyüme, işte %3,5-4 tekrar 5'e giden bir büyüme var ise bu enflasyonla mücadelenin sulandırıldığı anlamına geliyor diyorduk. Bir taraftan da Merkez Bankası'nın enflasyon raporlarında bir grafiğin altında gizlenmiş, böyle aslında anlayana hitap eden bir çıktı açığı var orada. Oradaki büyüme patikası da OVP'nin patikasıyla uyuşmuyor. Daha çok Merkez Bankası'nın enflasyon hedefine destek verici bir şekilde daralma, ekonomide daralma beklendiğine işaret ediyordu. Dolayısıyla aslında sanayi üretiminde gelen veri biraz daha Merkez Bankası'nın istediği yöne doğru bir gidişat olduğunu gösteriyor bize. Fakat bu iyi midir, kötü müdür? Yani bu kadar sanayi üretiminde tempolu ve artık ciddileşen %5'lere varan bir daralma gerçekten istenen bir durum mudur? Bu net bence değil. Sebeplerden bir tanesi nasıl fiyatlamalarda en son Eylül ayı enflasyonunda gördüğümüz gibi gelen seviye çok yüksekti, %3 gibi bir aylık enflasyon tüfe fiyatları enflasyonu geldi. Orada işte hizmetlerle sanayi tarafı nasıl ayrılıyorsa, mal ve hizmetler grubu nasıl ayrılıyorsa, şu anda bence üretim ya da büyüme tarafında da sanayi kısmı çok daralma yönünde giderken hizmetler o kadar değil. Hem turizm sezonu henüz ve hala bitmedi ama sadece o da değil, başka türlü hizmetler de biraz hani bu daralmayı yumuşatacak gayri safi milli hasıla ölçeğinde. Ama sanayinin bu kadar daralması şu, şimdi biz yarın öbür gün bir de büyüme verisinden şunu da eklemek lazım. Stoklarda da bir azalma gördük, eritildi son 1-2 çeyrekte. Böyle bir döngüye giriliyor diye sanayi sektörü hazırlık yaptı. Eskisi gibi TL sürekli değer kaybetmediği için stok biriktirme, stok ithalatına yüklenilmedi. Hani onun da etkisi var. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte tekrar ekonomi canlandırıldığında bir kere bir stok artışı ve sanayi tarafından gelen bir enflasyonist bir dalga olacak. Çünkü talep enflasyondan çok işte arz kaynaklı sorunlar öne çıkacak ve üretimi talebe yaklaştırmak biraz zor olabilecek. Bunu ne kadar yumuşak yapmaya çalışırsanız çalışın. Bu işin bir boyutu. Yani bu kadar daraltırsanız bunun geri dönüşü talep geldiğinde yine üretmeleri gerektiği için enflasyonist bir baskı yaratacak. Bu işin bir boyutu. Diğer tarafı sanayi sektörü, işte ekonominin hani omurgalarından bir tanesi. İktidarla yakın ilişkileri var. İşte dış ticaret, ihracat, cari açığı düşük tutmak, finanse etmek önemli. Sanayi sektörünün üretmemesi demek sadece iç talep değil, o tarafta da sıkıntılar var. Dolayısıyla Alaaddin Bey de bunu yazısında çok her zamanki olduğu gibi çok güzel bir şekilde işlemiş. Faiz indirimi baskılarını arttıracak. Faiz indirimi işte bu en son açıklanan enflasyon verisine kadar ne deniyordu? İşte Kasım-Aralık ayında 250-250 bas puan faiz indirimi yapabilir. Hadi Kasım yapmasın, Aralık'ta mutlaka 250 yapacaktır gibi bir ortak görüş vardı benim de yapabilir dediğim, ama yapabilir ama yapmaması gerekir enflasyonun gidişatına göre dediğimiz. Hatta eğer sadece enflasyona bakacaksa 2025'in ilk çeyreğinin içinde bir yerde, hani Ocak'ta değil belki Şubat Mart'ta indirecek. Çünkü hala çekirdek enflasyon göstergesi, aylık enflasyon verisi ve en son açıkladığı TÜİK'le beraber mevsimsel olarak düzeltilmiş aylık enflasyon verisi hedefle alakası yok. Yani 1,5'lar nere, 2,8'ler, 2,9'lar neresi? Dolayısıyla bu erken bir faiz indirimi olacaktır eğer bu baskılar artarsa. Burada yine Alaaddin Bey'in yazısına dikkat çektiği şey, siyasi bir söylem, ben devreye girdim olarak değil ama hani sanayi sektörüne bir destek verilmesi, bu kadar da daralılmaması söylemiyle bu yapılabilir. O zaman işte iki şey ortaya çıkıyor. Bir, programı yaparken sadece para politikasına dayanmış olmak da sanayiyi bu kadar daraltıyor. Başka adımlar da atılması gerekiyordu. İkincisi de hani iş bitmeden, hani eksikli bir program dememizin ya da benim sıklıkla kullanmamın nedeni buydu. İkincisi de evet, enflasyonla mücadele bir yere henüz varamadı. Faiz indirimleri çok erken olacak sonuçta. Hani o zaman, hele ki bu işte şimdi asgari ücret tartışmaları var. Hani bunun etkileri var. Yabancı kurumların yazıları çıkacak vesaire. Hani %30'un altına inmek önümüzdeki sene çok daha imkansız hale dönüşecek, erken faiz indirimleri desteklenirse sanayideki bu daralma süreci. O yüzden çok kritik bir döngü enflasyon açısından 2025. Bunu da zaten sık sık sizinle de yaptığımız programlarda söylüyoruz. Hani asıl enflasyonla mücadele yılı 2024 kısmı kolaydı. Asıl enflasyonla mücadele 2025'te yapılacak stratejik kararlarla.
Peki buradan biraz siyasi bir konuya geçmek istiyorum. Esasında siyasi derken şöyle de bir durum var. Ekonomiye dair tartıştığımız konuların birçoğu siyasi atmosferle beraber değerlendiriliyor. Sandık gelirse mevcut paradigma içerisinde aslında tartışıyoruz bunları. Son günlerde siyaset cephesine baktığımızda ilk Devlet Bahçeli'nin DEM temsilcileriyle tokalaşması üzerine başlayan tartışmalar diyeyim ya da anlamlandırmaya çalışan Bahçeli bunu niye yaptı geçmişteki açıklamaların aksine gibi bir durum vardı. Sonrasında Erdoğan'ın verdiği mesajlar vardı. Dün Al Monitör'de bir haber yayınlandı. Orada da Türkiye devlet yetkililerinin arka plandan Öcalan üzerinden PKK ile konuşmaya başladığını, ön görüşmeler yapmakta olduğuna dair bir haber, bir iddia yayınlandı. Ben bunları size bir arada sormak istiyorum. Bunlar nasıl yorumlanmalı? Çünkü bu esasında eğer ki böyle bir süreç varsa siyasi paradigmanın değişmekte olduğu anlamına mı gelir? Siz nasıl yorumluyorsunuz?
Ya son cümlenizden alayım. Bence siyasi paradigma değişti. Hani son 2-3 günde değişti. Tamamen farklı bir patikaya girildi. Bunun ekonomiye yansımalarını tartışıyor olacağız. Ama eğer bu yönde ilerlemeyi seçtiyse hükümet, bunu biraz daha izlemek gerekiyor. Karşılıklı açıklamalar, adımlar atılması netleştirecek. Ama o zaman bir kere erken seçim tartışmaları tamamen, hani zorunlu bir erken seçim olacak. İşte sosyal baskılar, toplum ekonomik baskılar vesaire, bütün bunlar değişecek. Ama şunu unutmayalım: Erdoğan'ın her attığı adımdaki motivasyonu tekrar seçilmek. Anayasa değişikliği ve erken seçim gündemde. Erken seçim şu anda bu yol seçilerek ortadan kalkmış gibi gözüküyor. Anayasa değişikliğini de daha önce hani Bahçeli'nin olması sebebiyle 2023 gibi çok önemli bir dönemeçte Kürt desteğini almak yerine Kürtlerin tekrar hepsinin düşmanlaştırılması, sanki teröristmiş gibi bir söylemin devreye sokulması, işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha iletişim taraflı olmasının böyle bir propaganda olarak kötülenmesi, işte yapay yalan videolarla, hani sanki şöyle bir şey doğurmuştu: anayasa desteği için Kürtlere gidilemez, çünkü zaten Bahçeli orada olduğu sürece bu adım atılamaz. Şimdi hem son değişimlerden hem de işte Amber'in Zaman'ın yazısında, Al Monitör'deki yazısından şunu anlarız: zaten bu bir süreç, bir süredir başlamış arka planda. Çünkü CHP'nin içindeki işte lider değişikliği vesaire, anayasa değişikliğine zaten kapıyı kapatmış durumda. Cumhurbaşkanlığı sistemini koruyan bir değişikliği. Erken seçim tarafına daha çok bastırmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla hani Erdoğan kurmayları, oradaki işte ekibi sonuçta öbür yola gitmiş durumda. Şimdi burada Erdoğan açısından kazan kazan bir strateji, şunu yapmaya çalışıyor: ben anayasa değişikliğine destek, yani kendimi sonsuza kadar seçtirme karşılığında DEM Parti'yle ya da işte HDP'yle ya da Kürtlerin siyasi hareketiyle bir işbirliği yapar isem, onlara da işte 2015 açılım sürecinde vaat edilen politik ve ekonomik, işte siyasi baskının kalkması, biraz daha bireysel hak ve özgürlükler konusunda bir tutam bağ çalarsam ağızlarına, ben bunu alabilirim. Hani orada bir ilerleme mümkün olur. Dış konjonktür de buna müsaade ediyor şu anda Orta Doğu'da. Hani İsrail'in İran'a saldırması, İran'ın karşı atak yapması, şimdi tekrar saldıracak olması, İran'ın destekçisi Hizbullah'ın yavaşlaması, zayıflaması, o yazıda ondan da bahsediyor. Arkasından İran'ın PKK ile daha çok çalışacak olması, bütün bunlar potansiyel olarak hani Orta Doğu'da bir tehlikeli bir döngüye işaret ediyor. Ve Suriye, Kuzey Suriye tabii ki merkezi de var bunun içinde. Dolayısıyla sanki dış konjonktür olarak da böyle bir adım atılması Aslında Erdoğan'ın seçilmesi için olsa da sanki başka türlü bir Orta Doğu'dan gelen tehditler eşliğinde bir çıkar savunması gibi pazarlanabilir. Daha önce Tukaka yapılan seçmen buna ikna edilebilir diye bir görüş olduğunu anlıyorum. O yüzden de çok bambaşka bir döngüye girdiğimizi düşünüyorum. Yani buradaki süreç ilerlemeden DEM Parti ile pazarlıklar, işte işin içine Öcalan'ın girmesi, işte PKK lideri Salih Üstünlük yaptığı konuşma, işte çok detaya girmeyeyim yazının, ama hani o bir süreç olacaksa demek ki biz anayasa değişikliği yoluna bu şekilde girilmiş olunuyor. Erken seçim beklentisi kalktı. O yüzden de bir burada hani bu ekonomi için de çok önemli tabii ki yansımalar olacak. Bir taraftan siyaset bununla meşgul olurken Mehmet Şimşek de yapacakları için zaman kazanmış olacak ve zaman kazandığı zamanı da sadece halka değil AKP içine de anlatabilmiş olacak. Orada da desteği artacak. Çünkü öyle bir anayasa değişikliği referandumuna gidene kadar ekonominin en azından vatandaşı biraz daha rahat hissettirdiği, en baş sorunun ekonomi olmadığı bir döngü yaratılması gerekiyor böyle bir referandumda. Dolayısıyla Mehmet Şimşek'in de bundan zaman kazanabileceğini anlıyoruz. Yani dediğinize dönersek, evet, paradigma değişti, bambaşka bir yöne doğru gidiliyor. Şu anda bu konuda akıl yormak gerekiyor. Olası senaryolar, alternatifler neler, nerelere sapılabilir, nereler tuzaklar olabilir. Onları düşünmeye başlamak zamanı geldi.
Bu herhalde önümüzdeki süreçte daha çok su kaldırır. Karşılıklı açıklamalar
Çok.
neyin ne olduğu daha çok anlaşılır ve biz de tartışmaya devam ederiz. Peki bir başka başlığa geçecek olursak ben size enerji fiyatlarını sormak istiyorum. Enflasyon konuşurken tabii bizim için çok önemli bir parametre dünyadaki enerji fiyatlarının ne olduğu. Ama geçmiş deneyimlerimize de baktığımızda jeopolitikte risklerin arttığı dönemlerde genelde fiyatların arttığını görürüz bu bir doğal sonuç olarak. Bu da bize enflasyon olarak dönüş yapar. Son dönemde jeopolitik riskler artıyor. Bu sürece girmeden önce de enerji fiyatları düşük seyrediyordu. Biz de bundan faydalanıyorduk Türkiye ekonomisi olarak. Şimdi jeopolitik risklerin artmakta olduğu, artmaya devam edeceği beklenen bir durum. Enerji fiyatları ne kadar artabilir? Buna ilişkin The Economist'te bir yazı yayınlandı. Ve oraya baktığımızda evet riskler artıyor ama talep tarafında, üretim tarafındaki gelişmeler o fiyat artışını sınırlayacak gibi bir tespitte bulunuyor. Siz yazıdaki argümanları nasıl buldunuz? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin bakışınız nedir?
Yani bazen bazı çok ekstrem durumlarda, şimdi İsrail'in İran'a çok tansiyonu çok yükseltecek, hakikaten hani Orta Doğu'da savaşın genişlediği ve kalıcı hale geldiği ne inandıracak bir adımla saldırması halinde arzı istediğimiz kadar arttıralım. Hani oradaki şoku absorbe edemez. Biz bunun Ukrayna işgali ilk başladığında bu şekilde olabildiğini gördük. Arkasından işte gelen döngüde OPEC'in üretimi arttırması, şimdilerde işte azaltma yolunda olması, bunlar hiç fiyatları değiştirmedi. O tür ekstrem jeopolitik riskler arttığında. Şimdi kritik beklenti işte şurada 4 hafta gibi bir süreç kaldı. Trump ya da işte Harris hangisi başkan olacaksa Orta Doğu'da genişleyen bir savaşta İsrail ile ittifak olmak isteyecek mi? Bu önemli bir soru. Cevabını da göreceğiz. Yani gerçekten adayların bir dış politika farkı yok mu? Ya da Trump dahi İsrail'i bu kadar körü körüne destekleyebilir mi? Hani bu o kadar kolay cevabı mutlaka Trump yapacaktır diye verilecek bir şey değil. Çünkü yani bugün yani İsrail olası bir işte Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışını bozacak şekilde bir saldırı yaparsa ve bu karşılıklı bir hal alırsa elbette işte petrol fiyatları biz tekrar 120 dolarlara, hatta ekstrem senelerde 140 dolarlara kadar çıktığını görebiliriz. Hatta hani fiyat koymayalım orada, oralarda bir yerlerde gidecektir. Ama böyle karşılıklı işte füze atıyor, onun kalkanını deviriyor gibi yerlerde evet üretim artışıyla bu dengelenebilir. Yani son bir haftada 10 günde %7-8 civarında sıçrayan fiyatlar biraz daha normalleştirebilir. 70 ile 85 arasında bir yer, dünya ekonomisini çok da bozan bir yer değil. O açıdan oralarda tutulabilir, OPEC de buna gayret edebilir diye düşünüyorum. Ama Türkiye açısından buna bakarsak, biz çok kritik bir dönemeçteyiz. İşte az önceki sorunun cevabı içinde de aynı şeyi konuştuk sizinle. Kış aylarında enflasyonun aylık seviyesini en zorlayıcı kış aylarında bizim %1,5'lara indirdiğimizi görmemiz lazım ki Merkez Bankası hem faiz indirimine başlayabilsin hem de inandırıcılığı artsın. 2025 enflasyon hedefi konusunda yerli yatırımcı, hane halkı, şirketler ve yabancı yatırımcı gözünde. Petrolde böyle bir iki haftada, bir iki günde %7-8'lik artışlar bizim son derece aleyhimize gidişatlar. O yüzden hani Türkiye açısından evet bu daha kısa vadede zarar verici. Çok ekstrem bir küresel senaryo olması işte bu savaşın kalıcı olarak genişlemesi gibi sadece Türkiye'nin eli çok yanar, herkesin eli çok yanar. Ama bu 7-8 dolarlık fiyat sıçramaları ABD'nin enflasyonu getirdiği yerde onu çok çok marjinal etkiler. Bize çok daha ağır etkiler.
Artık 3,5 hafta kaldı. Amerika'daki seçim sürecindeki
Doğrudur.
gözlemlerinizi sormak istiyorum. Anketler gelmeye devam ediyor. Siyasi çalışmalar devam ediyor. Anketler bir tarafı öne geçiriyor, bir diğer tarafı öne geçiriyor. Online bahislere baktığımızda Trump'ın kazanmasının daha olası ya da daha beklenen bir durum olduğunu görüyoruz oraya yatırım yapan kişiler tarafından. Ama diğer taraftan 2008'den beri kendi modeli üzerinden anketleri devreye sokarak olasılık hesaplayan Nate Silver'ın son çalışmasına göre de Harris %52,6 olasılıkla kazanması bekleniyor. Şimdi bunlar tabii ki çok yakın. Zaten Nate Silver da bunu yayınlarken 52, 53, 54, 55 bunlar kafa kafaya bir seçim olacağını gösterecek diyor. Ve baktığımızda eyalet eyalet, tek eyalet bütün süreci belirleyecek bir durumu da ortaya çıkarabilir gözüküyor. Özellikle Pennsylvania'ya çok dikkat çekiliyor. Siz nasıl görüyorsunuz? 3,5 hafta kala sizin beklentileriniz nedir?
Yani benim de hani kişisel beklentim kurmam çok zor ama ben de hani bu bahsettiğiniz bu tür yazıları okuyup duruyorum. Gözüken hani son dakikaya kadar bu yarışın hani burun buruna kalacağı yönünde. Harris'in o ilk yaptığı sıçrama, Trump'la yaptığı televizyon münazarasından sonra hani o hız korunamamış gözüküyor. Taktiksel olarak işte biri ağzını oldukça hani çok açıyor, konuşuyor, işte saçmalıyor. Ama saçmalaması işte Trump'ın seçmeninde çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü zaten körü körüne bir destek var. Ama ekonomi tarafında sonuçta algı olarak ekonomi hala bozuk olarak algılandığı için ve enflasyon hala zarar verici olarak algılandığı için o iş ekonomideki mevcut sıkıntılar daha çözülememiş olması enflasyon sorunun Trump'a yarıyor gibi gözüküyor. Harris Trump'ı işte artık işte kognitif sıkıntılar onun da hani Biden gibi ya laf getiriliyor aslında çok Biden'ın adı geçmeden hani bu kadar yaşlı birini seçmeyin. İşte uçakta inerken görüntüleri yayınlanıyor vesaire işte bakın Kamala Harris nasıl sportif bir şekilde iniyor Trump nasıl seke seke iniyor gibi hani böyle görüntüler eşliğinde bu mesajlar verilmeye çalışıyor. Dolayısıyla son dakikaya kadar bu böyle gidecek. Yani ABD toplumu dış politikayla vesaire çok hani kapalı bir toplumu öyle çok alakalı ilgidar değil ama İsrail tarafında olanlar çok tabii İsrail'in de ABD içindeki gücü ve pazarlama kabiliyetiyle çok derinden tartışılıyor, izleniyor. Olur da işte bu İsrail-İran savaşı bu süreçte bir şekilde patlarsa ki Netanyahu'nun da aslında yapmaya çalıştığı biraz da bu. Yani Trump'ın seçilme olasılığını bu yükseltiyor. O yüzden son dakikaya kadar bu Orta Doğu'daki gelişmeler etkileyici olacak bence. Ama sadece onun dışındaki dinamiklerde Kamala Harris'in burun buruna kazanabilme potansiyelini ben hala olası görüyorum. Bu durumda tabii burada suları dindirmeyecek. Çünkü Trump'ın bütün bu açıklamaları, bütün bu yaptığı tehditler, işte şunu yargılayacağım, göçmen politikasını değiştireceğim, daha önce işte bu AB'deki o 6 Ocak'taki baskınların oradakilere işte aflar getireceğim vesaire. Öyle bir burun buruna kazanma halinin istikrar getirmeyeceğini anlatıyor bize. Zaten aslında hani o Çay Partisi'nin yükselişinden beri ABD'de bu politik istikrar cumhuriyetçiler özelinde üzerinden daha çok azalıyor. Dolayısıyla hani çetrefilli bir süreç olacak ama sonuçta ABD seçimleri bitecek bir şekilde ve geride kalacak. Ama hani Harris kazanırsa çok az farkla kazanacak. Trump'ın kazanma olasılığı hala var. Bu da hani Türkiye dahil hem Orta Doğu üzerindeki hem de dünya ticareti özellikle üzerindeki gelişmeleri çok etkileyecek gibi gözüküyor.
Bir de size seçime ilişkin daha magazinsel sayılabilecek bir soru da sorayım.
Eyvah.
Elon Musk'ın varını yoğunu Trump başkanlığı için koyduğunu görüyoruz. En son beraber bir mitinge de katıldılar ki fotoğraf oradan. Bu da çok konuşuldu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ya, aslında bu çok Amerika'da seçim fonlama sisteminin ne kadar bu siyasetteki dengesizlikleri yarattığının çok hani böyle somutlaşmış bir fotoğrafı gibi. Hani işte ABD'de bir ya da o bir deyim vardır. Ben hani zıpla deyince zıpla isteğimi yapmak için en gibi hani onu çağrıştırıyor bana. Çünkü hani bir taraf paralı, bir taraf da o parayı değerlendirecek işte legislative güce sahip yani işte kanunları vesaire ona göre düzenleyecek ve işte Elon Musk'ın para kazandığı sektördeki bazı şartları kolaylaştıracak karşılıklı böyle bir al gülüm ver gülüm ilişkisi. Yani o kadar çok kitap yazılır yani fotoğrafla ilgili. Hani bütün küresel sistem, finansal globalleşme, işte zengin ile fakir arasındaki gelir farkı dağılım, bütün bunların böyle somutlaşmış bir hali gibi. Ama hani Musk'ın desteğinin Trump'ın arkasında olması önemli. Yani kimin tarafı, hani kimin kimin tarafı olduğu zaten belli de sonuçta gerçekten bu sistem devam edecek ise bu şekilde, bu kadar gelir dağılımı bozucu bir şekilde, hani hangi tarafın seçilmesiyle bu işin daha da kötüleşeceği, aslında bu işten zarar görenlerin bunu aslında bir taraftan işte oraya doğru gidiyor olması, hani oldukça çarpık. Bir taraftan nüfus artışı, işte bir taraftan jeopolitik riskler, bir taraftan işte iklimle mücadele, bir taraftan da aslında hiçbir şeyden anlamayan, kendi katili bir lidere destek veren seçmen kalabalıkları. Sadece ABD için değil, hani Türkiye'de bunu aynı şeyi konuşabiliriz. Bugünkü fakirleşmenin sonucu Erdoğan, evet. Ve hani ne kadar güçlenebiliyor, hala güçlü her şeye rağmen. Yani onların temsili bir fotoğraf olması açısından çok rahatsız edici, üzücü. Hani ilk baştaki komikliği, hani siz de yarın önce de konuştuk gerçekten. Hani göbeğini görmek istiyor muyduk Musk'ın? İstemiyorduk ama hani fotoğraf çok şey anlatması açısından çok dönemin sembolik bir fotoğrafı herhalde.
Musk'tan Google'a uzanayım. Google da çok tartışılıyor çünkü. Google'ın tartışılma sebebi de Google'ın özellikle arama dünyası üzerindeki dominansı ya da oluşturduğu monopolü önümüzdeki süreçte Amerika Adalet Bakanlığı parçalamak için, kırmak için bazı adımlar atabileceğine dair haberler, bilgiler çıktı bu hafta içerisinde ve Amerika'da da çok tartışıldı. Google'ı şu an bildiğimiz haliyle önümüzdeki süreçte göremeyebiliriz. Tabii ki bu bugünden yarına olacak bir gelişme de değil.
Yıllar
Analistler de böyle söylüyor. Ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Çünkü bu esasında teknoloji şirketlerinin birçoğunun ulaşmak istediği bir nokta.
sürece. Ya bence Google'ın bu şekilde bu kadar güçlenmesine izin verilmesi bile sürprizli bir eğilimdi küresel ekonomi açısından. Yani kişisel olarak bilim kurgu okumayı çok severim. 1950'ler 70'ler döneminde yazılan bilim kurgular içinde bunların varacağı yer çok net işaret edilir. İşte bu dönemde filmleri daha çok çekilen bu kitapların. Dolayısıyla hani Google'ın bölünmesi kanunen, kanun dışı bir şekilde monopolleşmesinin ilan edilmesi, bunun için işte alternatifler devreye sokulması önemli ve gerekli adımlar olarak görüyorum ben. Geç kalınmış hatta adımlar olarak değerlendiriyorum. Hani yapay zekanın yükselmesi, yapay zeka işte bugün Nobel ödülünü alan kişi bile hani ben canavar mı yarattım tartışmaları içinde bu ödülü alıyor. Dolayısıyla bunların hepimizin ortalama bilgisini çok aşan bir arka plan sistemi var. Çünkü çok teknik bilgiler üzerinden yükseliyor ve iznimiz dışında bizim bütün her hareketimizin izlendiği, hakikaten işte cep telefonlarından girdiğimiz sayfadan bütün bu altyapıda verilerin toplandığı, bu verilerin değerlendirildiği ve bize bir şeylerin empoze edildiği. İşte seçimlerde en çok bunu tartışıyoruz ama aslında işte seçtiğimiz kazak renginden vesaire kadar her şeyin o şekilde bize empoze edildiği, bu bilgilerle böyle beyin altı şekilde hani onların içine düştüğümüz bir dönem. O yüzden bunun düzenlenmeye çalışması, düzenleyici kurullar tarafından bu tür monopollerin kırılmaya çalışması bence gerekli. Hani Google'un savunması, Google tabii ki çok dev bir şirket. Kısa vadede bilgiye ulaşma, bedava olan bilgiye ulaşma maliyetli hale getireceği için hani bu özgürlük kısıtlaması olacak ve hani bunu yaratacaksınız diyor ama hani kısa vadenin ötesindeki uzun vadeli trendler çok daha korkutucu. Dolayısıyla geç kalınmış. Ben doğru bir adım olarak değerlendiriyorum. Varacağı yeri de çok merak ediyorum. Çünkü Google'ı dengelemek, işte arama motoru olarak ağırlığı başka, piyasadaki dominansının oranı başka. elindeki güçle birlikte başka kurumların o piyasaya girememe durumu başka. Bir de yaptığı büyük anlaşmalarla zaten onların girmesini engellemesi başka durumlar. Yani hepsi hukuki durumlar bunların. Yani ben o yüzden olumlu karşılıyorum. Zorlayıcı bir süreç ama hani her şeye para ödüyoruz. O zaman buna da para ödeyelim. En azından dengelensin. Bence doğru yönde atılmış, dediğim gibi geç kalınmış bir adım.
De dediğiniz gibi sadece Google değil, bu teknoloji şirketlerin birçoğu, işte Meta da olabilir, Elon Musk'la
Evet.
konuşuyorduk, o da olabilir, Google da olabilir. Bu şirketler güçlendikçe hem
Evet.
bizim hayatlarımızı etkiliyor hem de siyaseti, gerek küresel anlamda gerek
Doğru, onu unuttum,
tekil
evet.
ülkeler üzerinde de şekillendirmeye başladılar, değil mi? Hepsi sanki farklı birine oynuyor ama amaçlarına ulaşmak için onlar şekillendiriyor.
Az önceki işte fotoğraf da bunun çok önemli bir temsilcisi olacak herhalde bu bahsettiğiniz halin. Çünkü bu güçlenme dönüp dolaşıp siyasetin finansmanı haline. Çünkü çok büyük bir servet farkı var. Siyasetin finansmanı haline dönüşüyor. Ve siyasetin yapılma amacı aslında geniş halk kitlelerinin çıkarlarını gözetmenin ötesinden bu tür süper zenginlerin bu düzenlerini sürdürebilmelerinin aracı haline dönüşüyor. Ve o zaman da işte aşırılıklar tekrar oluşuyor. Yani bu son derece dengesiz bir hal. Savaşları tetikleyen bir yerde bir durum aslında. O yüzden de evet yani Google'la başlayan belki çok yıllar alacak ama doğru yönde bir tartışma. Tabii bu sadece hani bu çok süper zenginler siyaseti destekliyor değil, ABD içinde özelinde en azından. Siyasetin finansmanı ile ilgili tartışmalar da var. Yani bu şekilde mi olmalı, fon toplamayla mı olmalı, açık açık şeffaf, bazen şeffaf olmayan şekillerde. Yoksa başka türlü bir işte aday seçilme süreçleri mi olmalı? Hani bu da herhalde beraber ilerleyecek ve tabii ki kanun hızında ilerleyecek. Çünkü para herkese tatlı geliyor. Yani bunları düzenlemek zorlayıcı süreçler.
Güzel Hanım, çok teşekkür ederim. Birçok konuya
Ben
değindik.
teşekkür ederim. Sağ olun. Çok yine her
Ben
zamanki gibi çok keyifli, düşündürücü sorular. Seviyorum sizinle program yapmayı. Teşekkür
aynı
ederim.
şekilde ben teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.